Ayrım 3.
Gözlerimdeki hastalık yüzünden işten atılmam konusunda bir takım tehditkar imalarda bulundukları yetmiyormuş gibi bir de New York sokaklarında insanı kabak kafayla dolaştırıyorlar. Tabii sokaklarda millet dönüp dönüp bana bakıyor. Ben de ters ters onlara bakmak istiyorum ama gözlerimden akan sapsarı iltihaplar ve doktorun pansuman yaptığı pamuklardan yapışmış liflerle bir körden farksız görünüyorum. Kaldırımların tenha taraflarını kolluyorum ve zikzaklar çizerek ilerliyorum. En rahat geçtiğim yer 3. cadde. Orada herkes barlarda kendi derdine düşmüş. Kapıdan geçen hastalıklı tiplere baktıkları falan yok. Bankalardan ve mağazalardan çıkan şımarık zenginler meraklı ya da alaylı gözlerle bakıyorlar. Fakat barlardaki insanlar kapıdan kafası kesik biri geçse bile fark edecek halde değil. Tabii Mrs. Austin pencereden etrafı kolluyor. Ben daha ön kapıdan adımımı atar atmaz o merdivenlere tırmanıp yolumu kesiyor. Kaza mı geçirdin? Ne oldu? Israrla sorular soruyor. Suratına bir tokat patlatmak geliyor içimden. O hala soruyor. Yoksa yangın mı çıktı? Yangınla ne ilgisi var diye öfkeleniyorum. Ama mutfakta saçım yandı ve berber saçlarım güçlensin diye kökünden kesmenin daha sağlıklı olduğunu söyledi diyorum. Onunla iyi geçinmem gerek. Çünkü beni kapının önüne koyduğu an kabak kafamla elimde kahverengi valizim ve cebimde 3 dolarımla ortada kalırım. Neyse üzülme diyor. Nasılsa kökü sende. Kendimi yatağıma atıp sokaktan gelen sesleri dinliyorum. Otelin kurallarını yerine getirmiş ve doktorun tavsiyelerine harfi harfine uymuş olmakla birlikte sokaklarda nasıl yürüyüp işe gideceğimi düşünüyorum. Yatağımdan kalkıp odadaki aynaya bakıp duruyorum ve bembeyaz kafatasımı gördükçe çılgına dönüyorum. Saçlarım uzayana kadar bu odadan çıkmasam diyorum. Fakat karnım da acıkmaya başlıyor. Mrs. Austin eve yiyecek içecek sokmuyor. Boş ver diyorum. Hava karardığında bir Sunday Times gazetesi alır, arasına bir börekle bir kutu sütü saklayıp içeri sokabilirim. Günlerden cumartesi ve haftaya cuma gününe kadar cebimde 3 dolar ya var ya yok. Mrs. Austin durumu fark edecek olursa doktor yeni Ginelilerde görülen pis bir hastalığa yakalandığımı söyledikten ve berber de acımadan saçlarımı kazıdıktan sonra neden bir lokma börekle süt içemeyecekmişim diye suratına haykırabilirim. Filmlerde artistlerin bu ülke için özgürlükler ülkesi olduğunu, cesur insanların ülkesi olduğunu söylediği o sahneler gözümün önüne geliyor. Ama gerçek hayatta Hamlet'i izlerken bir limonlu pasta yiyip meyve suyunu bile içemiyorsun ve Mrs. Austin eve yiyecek içecek getirmeni yasaklıyor. Ama o gün Mrs. Austin ortalıkta görünmüyor. Nedense umursamadığın sürece pansiyon sahipleri ortalarda görünmüyor. Gazeteyi okuyabilmek için ılık suyla gözlerime pansuman yapıp tuvalet kağıdıyla kuruluyorum. Yatakta uzanıp gazete okurken börek yiyip süt içmek çok zevkli. Ta ki Mrs. Austin elektrik faturalarının derdine düşerek kapıma dayanıp ışığı kapatmamı söyleyinceye kadar. Ben milyoner değilim diyor. Anlaşıldı mı? Işığı kapatıyorum fakat kafama ilaç sürmem gerekiyor. İlacı sürüp yatarsam yastık batacak ve Mrs. Austin yine üstüme yürüyecek. Başımı karyolanın demir başlığına dayayıp oturuyorum. Demiri silmek kolay. Ama demir karyola başının çıkıntılı süslemelerini kafama batıyor ve uyuyamıyorum. Sonunda yere yatıyorum. Mrs. Austin artık buna da kabahat bulamaz. Pazartesi sabahı işe gittiğimde mesai saatlerini imzaladığımız kartımın üzerine iliştirilmiş bir not buluyorum. 19. kata çıkmam gerekiyor. Eddie Galligan önemli bir şey olmadığını söylüyor. Sadece hastalıklı gözlerle ve kazıtılmış bir kafayla lobide görünmemin uygun olmayacağını düşünmüşler. Lobinin ortasında bunu berber yaptı diye ilan etsem de artık oralarda bana hayat yok. Yukarıda aynı Eddie'nin dediği gibi gözlerin durumundan sonra bir de kafamı kazıtmış halde müşterilerin arasında dolaşmamın uygun olmayacağını söylüyorlar. Gözlerim iyileştiğinde ve saçlarım uzadığında tekrar aşağıya belki daha iyi pozisyonda bir görevle inebileceğim. Bol bol bahşiş alıp Limerick'teki ailemi rahat rahat geçindirecek paralar kazanabileceğim. Ama şu anda bu gözler ve bu saçlarla olmaz diyorlar. 8. Eddie Gligan 19. katta kardeşi Joe ile birlikte çalışıyor. Artık ben de onlarla aynı ekipteyim. İşimiz yine temizlik. Konferans salonunu bir takım önemli toplantılar için, balo salonunda ziyafet ve düğünler için hazırlıyoruz. Joe pek işe yaramıyor. Bir elinde sigarası, diğerinde koca saplı süpürgesiyle bir şeyler yapıyormuş gibi görünmeye çalışıyor. Ama çoğunlukla vaktini tuvalette geçiriyor. Ya da Digger Moon ile çene çalıp sigaralarını tüttürüyorlar. Digger Moon'un işi halıları kaldırıp tekrar yaymak. Ama bu işi pek yaptığını görmedim. Daha çok Joe ile halıların üstünde bağdaş kurup oturuyorlar ve dertleşiyorlar. İkisinin de derdi büyük. Digger Moon kızılderili olduğunu iddia ediyor ve ABD'de benden daha iyi halı döşeyen biri yoktur diyor. Ne var ki ailesini ve kendi insanlarını o kadar çok özlüyormuş ki çalışamıyormuş. Derdini Joe'ya anlatıyor. Joe da dertli olduğu için onun halinden anlıyor. Joe'nun derdi artrit ağrıları. Otelde kimse onları rahatsız etmiyor. Çünkü herkes ikisinin de dertli olduğunu biliyor. Hatta onların ara sıra dertlerini unutmak için karşı kaldırımdaki mekan barına gitmelerine göz yumuyorlar. Mr. Carey de midesinden dertli. Sabahları bizi denetlerken karısının hazırladığı kahvaltı yüzünden mide sancıları çekiyor. Öğleden sonra ise yine karısının paket yapıp verdiği yemeklerden şikayet ediyor. Eddie'ye karısının çok güzel bir kadın olduğunu ve hayatta tek aşkı olduğunu söylemiş. Ama kadın onu yavaş yavaş öldürüyormuş. Üstelik artık romatizmadan şişmiş haliyle pek güzelliği de kalmamış. Eddie kendi karısının da çok biçimsiz bir hale geldiğini anlatıyor. Dört düşükten sonra vücudu epeyce bozulmuş ve kanında bir mikrop mu ne varmış? İşte günler böyle geçiyor. O sabah Amerikan İrlanda Tarih Derneği'nin yıllık balosu için hazırlıklara başlıyoruz. Eddie ile Mr. Carey 19. kattaki balo salonunun kapısında duruyorlar. Eddie sigarasını içiyor, Mr. Carey de göbeğini gizleyen şık kruvaza ceketinin altından karnını ovuşturuyor. Eddie sigaraya nasıl başladığını anlatıyor. Omaha Beach'te vurulana kadar ağzıma sigara değdirmemiştim. Orada ilk yardımın gelmesini beklerken eşofman eşeğindeki, özür dilerim, Mr. Carey ağzıma bir sigara tutuşturuverdi. Ama sigaradan şöyle bir nefes çektiğim anda nasıl rahatladığımı anlatamam. O gün bugün de bırakamadım şu lanet şeyi. Çok denedim, Tanrı biliyor ki çok denedim. O sırada Digger Moon omzunda rulo şeklindeki bir halıyla yanlarına geliyor ve Eddie'ye kardeşi için bir şeyler yapması gerektiğini söylüyor. Zavallı Joe 7 Kızılderili kabilesinin çektiğinden daha beter acı çekiyor diyor. Bunun ne demek olduğunu bilirim. Pasifik'te savaşırken Japonlar yüzünden sıtmaya yakalandığı günleri anlatmaya başlıyor. Eddie de kardeşi için çok üzüldüğünü fakat kendi derdinin başından açtığını, karısını düşüklerinden ve karnında bir mikrop olduğu konusunda doktorun şüphelendiğinden filan söz ediyor. Kendisi de Omaha Beach'te midesiyle bağırsakları birbirine geçtiğinde doktorlar doğru dürüst bir ameliyat yapamadıkları için hala iyileşemediğini söylüyor. Sonra Joe içkiyle habire ağrı kesici alıyor diye şikayet ediyor. O sırada Mr. Carey geğiriyor ve Digger ona dönüp hala karının o boktan yemeklerini yemeye devam mı ediyorsun diyor. Digger'ın kimseden korkusu yok. Tabii halı işi yaparsan kimseden korkun olmaz. Buradan atarlarsa Commodore Otel'de veya Roosevelt Otel'de mutlaka iş bulursun. Waldorf Astoria'da bile iş bulursun. Bir keresinde Digger artık Kızılderililerin çektiklerini öyle bir kafaya takmış ki işten ayrılmaya karar vermiş. Ne yazık ki Mr. Carey onun gitmesine izin vermemiş. Digger da tabii beyaz adamın Kızılderililere ihtiyacı var demiş. Bu gökdelenlerin salonlarında Blackfoot Kızılderililerinin döşediği halılar sayesinde dans edebiliyorlar. Dolayısıyla Mr. Carey'nin midesi ağrıdığında ona karısının boktan yemeklerini yememesi gerektiğini bile söyleyebiliyor. Ona bira içmesini öğütlüyor. Biradan kimseye bir şey olduğunu görmedim. Ama senin karnın sandviçleri adamı öldürür. Digger'ın kadınlar hakkında da bir felsefesi var. Kadınlar kara dul örümcekleri gibidir. Onu düzen erkeğin kafasını koparıp hemen öldürürler. Kadınların gözünde çocuk yapamayan erkek sıfırdır ve at üstünde başka kabilelerle dövüşmedikçe hiçbir işe yaramazlar. Eddie Gilligan, Madison Avenue'daki at üstünde bir adam düşünebiliyor musunuz diyor. Digger Moon ısrarla elbette diyor. Erkek dediğin savaşmak için doğar. Ata biner, yüzünü boyar, mızrak kullanır. Saçma. Saçma olan senin yaptığın. Burada ziyafet salonlarını ve balo salonlarını temizlemek mi erkeklik yani? Eddie onu silkip sigarasının dumanını üflüyor. Digger da bir anda ona sırtını dönüveriyor. Omzunda taşıdığı halı Mr. Carey ile Eddie'yi balo salonundan içeri doğru savuruyor. Tabii bu bir kaza olduğu için kimse Digger'a bir şey yapamıyor. Onun da paha eniştem gibi dünyayı takmaması çok hoşuma gidiyor. Digger işini iyi yapıyor ve kimseyi takmıyor. Ben de onun gibi olabilmek isterdim ama halı işinde değil. Biraz param olsa bir fener alıp odamda sabaha kadar kitap okuyacağım. Amerika'da bazı sözcükler değişiyor. Lamba deyince fener anlaşılıyor. Tatlı deyince pastanedeki çörek börek, bisküvi de içine giriyor. Pantolon bacağı diyorlar ve bu bana çok aptalca geliyor. Tuvaletlere banyo diyorlar, oysa hiçbir tuvalette banyo işareti yok. Amerika'da kimse ölmüyor, ölüleri için kaybettik diyorlar. Cenazelerde kimse yiyip içmiyor, ilahiler okunmuyor, ölünün arkasından güzel laflar söylenmiyor. İnsanlar öylece duruyorlar, sonra ölü defnediliyor. Gömmek sözcüğünü ve tabut sözcüğünü sevmiyorlar. Mezarlık yerine kabristan diyorlar. Onlara daha güzel geliyor. Biraz daha param olsa başıma bir şapka alacağım ama Manhattan sokaklarında kabak kafamla alışverişe çıkmaya çekiniyorum. Neyse ki bir hafta kadar sonra en azından bembeyaz kafatasım biraz kapanacak. O zaman ben de sokaklarda biraz daha rahat gezeceğim. Yatağımda uzanıp kimsenin bana sataşmayacağı o günleri hayal etmek çok hoşuma gidiyor. İdari müdürümüz Mr. O'Halloran kafamızın en büyük hazinemiz olduğunu söylerdi. Kimsenin müdahale edemeyeceği tek şeyiniz derdi. New York düşlerimin şehriydi ve artık New York'tayım. Evet, ben buradayım ama düşlerim gitti. Beklediğim şeyler olmuyor. Bir otelde temizlikçilik yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Limerick'tekilere ya da anneme bile bu lüks yerde cebimde sadece 2 dolarla bir hafta yaşadığımı anlatamam. Çipil çipil gözlerime bir de kel kafam eklendi diyemem. Hele gece ışık yakmama izin vermeyen bir pansiyon sahibem olduğundan hiç söz edemem. Şu yeni yine mikrobu yüzünden otelde beni mutfağın kapısından bile geçirmedikleri için her gün en ucuz gıda diye muz yediğimi söyleyemem. Bana inanmazlar ki. Hadi oradan derler. Amerikalıların filmlerde nasıl yaşadığını görüyoruz. Tabaklarındaki yemeğin kenarından bir lokma alıp gerisini olduğu gibi bıraktıklarını biliyoruz. Gazap Üzümleri filminde sözüm ona yoksulluktan Kaliforniya'ya göç eden Amerikalılara bile inanmamıştık. Zaten en azından açta açıkta değillerdi. Paha eniştem İrlanda'da bir Kaliforniya olsa hepimiz oraya giderdik demişti. Bol bol portakal yiyip denize giderdik. İrlanda'da yaşarken Amerika'da yoksul insanlar olduğuna inanmak çok güç. Amerika'dan dönen İrlandalıları koca göbekleriyle üzerlerinde daracık pantolonları ve İrlanda'da asla rastlayamayacağımız pembe, mavi hatta mora çalan renklerde kıyafetleriyle o O'Connell Caddesi'nde dolaşırken gördükten sonra benim buradaki berbat yaşamıma kimse inanmaz. Sürekli kelimeleri yuvarlayarak konuşan, buzdolaplarından ya da arabalarından bahseden bu İrlandalılar barlara girip kokteyl gibi Amerikan içkileri istedi mi barmenler çok kızardı. Buradan giderken kıçına yiyecek şeyin olmadığı günleri biliyoruz. Böyle havaları yemeyiz. Bu Amerika'dan dönen İrlandalılar hemen kendini belli eder. Koca kıçları ve göbekleri rengarenk kıyafetleriyle sürekli gülerler. Ama bir de gerçek İrlandalılar vardır ki sokaklarda gördükleri yoksul çocuklara para verirler ve asla hava atmazlar. Her şeyi görmüş geçirmiş, herkesin karnı tok, sırtı pek yaşadığı bir ülkeden gelmiş insanlar olarak buna ihtiyaç duymazlar zaten. Mrs. Austin gece belli bir saatten sonra ışık yakmama izin vermese de ben yatağımda uzanıp bu ülkede kalsam mı yoksa gitsem mi diye kararlar vermek için geç saatlere kadar oturabilirim. Kabak kafamla sokağa çıkmak istemiyorum zaten. Artık buna da fazla aldırmıyorum. Çünkü odamda uzanıp gözümün önünde Limerick'ten sahneler canlandırarak oyalanıyorum. Gözlerimin yanmasından ya da Mrs. Austin'in ışıkları yakmama izin vermemesinden kitap okuyamadığım o dönemde bir keşifte bulundum. Kafamda istediğim filmi oynatabiliyordum. Amerika'da gece yarısı saatlerinde Limerick'te sabah 5 oluyor ve ben annemle kardeşlerimi koyunlarında köpeğimiz Lucky ile uyurken görür gibi oluyorum. Lucky hırlıyor. Bütün dünyaya ve dayım Epstein'a kızıyor. Adam içtiği biralardan sızmış, yediği balık ve patatesten sürekli osuruyor. Limerick sokaklarında insanlar pazar ayinine gidiyor. Kiliselere, dükkanlara, mezarlıklara girip çıkıyorum. Devlet hastanesinde yatan hastaların inlemelerini duyuyorum. Gözlerim doluyor. Limerick'e geri dönmek benim için bir mucize artık. Gerçi bu acılarımı geri getirmekten başka bir şey yaramasa bile, hayalimde oraya dönebilmem yine de bir mucize. Orada yoksul mahallelerde dolaşıp insanların evlerinde çayla bir lokma ekmek yiyerek kahvaltı ettiklerini, çocukların sokaklarda tir tir titrediğini görmek beni üzüyor. O zavallı çocuklar buz gibi yataklarından çıkıp buz gibi sokaklarda okullarına gidiyor. Orada New York'taki gibi sabah 6'da yanmaya başlayan kaloriferler yok. Limerick sokaklarındaki bütün o insanları buraya getirmek istiyorum. Onları sıcacık evlere yerleştirip üstlerine sıcacık giysiler, ayaklarına ayakkabılar giydirmek istiyorum. Şöyle etli çorbalarla, sosislerle karınlarını tıka basa doyurmak istiyorum. Bir gün milyoner olacağım ve Limerick'in yoksul insanlarını Amerika'ya getireceğim. Sonra da onları göbeklerini büyütmüş rengarenk giysileriyle O'Connell'de dolansınlar diye geri göndereceğim. Evet, yaptığım yerde her şeyi yapabilirim. Limerick'i ve oradaki insanları düşünebilir, onları kurtarabilirim. Günah bile olsa kendi kendimle dilediğim gibi oynayabilirim. Üstelik Mrs. Austin'in ruhu bile duymaz. Günah çıkartmak için kiliseye gitmediğim sürece hiç kimsenin de haberi olmaz. Ben de zaten kiliseye gitmek için fazla lanetlenmişim. Buna gerek yok. Nihayet saçlarım biraz çıktığında cebimde param olmasa da geceleri Manhattan sokaklarında dolaşabiliyorum. Param olmamasını aldırmıyorum çünkü yaşam tıpkı 68. caddedeki sinemada gördüğüm filmler gibi dolu dolu. Her gece mutlaka bir itfaiye sirenlerini çalarak bu caddeden geçer. İnsanlar itfaiyenin yavaşladığı yere toplanıp yangını seyreder. Hele bir camdan atlarsa falan sahneler daha da heyecanlı olur. Ambulans da hiç eksik olmaz. Polisler her yerdedir zaten. Ambulansın ışıkları yanıp sönerken polis toplanan halkı dağıtmaya çalışır. New York'ta polisin başlıca görevi insanları dağıtmaktır. Bellerinde silahları, ellerinde coplarıyla polisler çok güçlü görünür. Ama esas kahramanlar itfaiyecilerdir. Hele merdivenin tepesinden alevlere dalıp kucağında bir çocukla geri çıkan itfaiyeci en büyük kahramandır. Bazen koltuk değnekleriyle yürüyen yaşlı ve hasta birini de kurtarabilir. Ama bir bebeğin parmağını emerek başını itfaiyecinin göğsüne yaslamış pozu hepsinden dokunaklıdır. Etrafta toplanan herkes alkışlarla olayı kutlar, hepimiz mutlu oluruz. Birbirimize bakıp aynı mutluluğu paylaştığımızı bilerek keyifleniriz. Ertesi sabah Daily News gazetesine bir göz atarız. Olur ya, kahraman itfaiyeci ile kıvır kıvır saçlı bebeğin yanında resmimiz çıkmıştır. 9. Mrs. Austin, İrlanda'da yaşayan kız kardeşinin Noel için Amerika'ya geleceğini söylüyor. Kardeşi Brooklyn'deki kendi evine gitmeden önce birkaç gün Mrs. Austin'de kalacakmış ve benimle tanışmak istiyormuş. Bir şeyler atıştırıp bir kadeh içkimizi içeriz diyor. Mrs. Austin, zavallı kardeşim de böylece bir an için olsun o çılgın İrlandalı kocasından çektiklerini unutup avunur. Fakat Mrs. Austin, kız kardeşi Hannah'ın Noel arifesini neden bir başka İrlandalıyla geçirmek istediğini pek anlayamıyor. Zaten bu Hannah garip bir kızdır diyor. Kim bilir, aslında İrlandalıları seviyordur belki. Oysa anneleri daha İsveç'teyken onları İrlandalı ve Yahudi erkeklere dikkat etmeleri için çok uyarmış. Mrs. Austin, kocası Eugene'den söz etmeye başlıyor. Yarı İsveçli, yarı Macar olan Eugene ağzına içki koymazmış ama yemek yemeyi çok severmiş. Ölümü de bundan oldu zaten diyor Mrs. Austin. Bazen özellikle yemek yapmazmış ama dev gibi bir adam olan kocası buzdolabına saldırılmış. Hele bir de televizyon aldıktan sonra kocası ekranın karşısına geçmiş, yiyip içerken memleketin haline öyle bir dertlenmiş ki bir gün kalpten gidivermiş. Dev gibi adam bir anda gitti. Onu çok özlüyorum. 25 yıldan sonra hiç kolay değil. Çocukları da olmadığı için Mrs. Austin iyice yalnız kalmış. Ama Hannah'ın 5 çocuğu varmış ve kocası içkileri içip içip onun üstüne atlıyormuş. Tipik bir Katolik İrlandalı işte, diyor Mrs. Austin. Eugene hiç öyle bir erkek değildi. Kadına saygısı vardı. Sonuç olarak Noel arifesi için beni davet ediyor. Ama aynı gün Mr. Carey otel işçilerini ve oda hizmetlerini ofisinde bir içki içmeye çağırıyor. Paddy's marka İrlanda viskisiyle bir şişe Four Roses ikram ediyor. Digger Moon buna el sürmüyor. İrlanda viskisi varken bu sidik gibi şey içilir mi diyor. Mr. Carey göbeğini sıvazlayarak içki içemeyeceğini söylüyor. Ama herkes ısrar ediyor. Hadi hadi, Noel gecesi de içilmez mi? Önümüzdeki yıl ne olacağımız belli mi? Joe Gilligan ise arka cebinde taşıdığı matarasındaki içkiyle iyice kafayı bulmuş sallanıyor. Eddie ona gel benim koltuğuma otur diyor. Joe koltuğa oturmaya çalışırken birden ağlamaya başlıyor. Oda hizmetlilerinin şefi Mrs. Hines hemen yanına gidiyor. Joe'nun başını göğsüne dayayıp saçlarını okşamaya başlıyor. Ah zavallı Joe, şu ülke için bu kadar savaştıktan sonra Tanrı sana nasıl bu kadar acımasız davranabiliyor? Digger da Joe'nun Pasifik'te bu arterit hastalığına yakalandığını söylüyor. Oralarda akla gelebilecek her türlü hastalığa yakalanır insan diyor. Ben de senin Pasifik'te arterite yakalandığın gibi Japonya'da sıtmaya yakalanmıştım. Ah dostum, ikimiz de o günlerden sonra eski halimize dönemedik. Mr. Carey konuşmalarına dikkat et diyor. Aramızda hanımlar var. Digger bu konuda size hak veriyorum Mr. Carey diyor. Noel gecesini berbat etmeyelim. Mrs. Hines atılıyor. Aa evet, Noel'de bütün kötülükleri unutup düşmanlarımızı affetmemiz gerekiyor. Ne affetmesi diye Digger tekrar alevleniyor. Beyaz adamları ve sarı ırkı affetmiyorum. Ama Joe seni affediyorum. Bu hastalıktan dolayı 10 Kızılderili kabilesini çektiğinden daha çok acı çektin. Digger Joe'nun elini sıkmak için bir asılıyor. Zavallı Joe acıyla inliyor. Mr. Carey ile Mrs. Hines hemen araya giriyorlar. Joe'nun hastalığına saygı göstermelisin. Özür dilerim diyor Digger. Hayatta hiçbir şeye Joe'nun hastalığına duyduğum kadar saygı duymadım. Ve bunu kanıtlamak istercesine bir kadeh Paddy's alıp Joe'nun ağzına dayıyor. Eddie Galligan bir köşede sessizce oturuyor. Herkes onun kardeşi için böylesine endişelenirken onun hiç ağzını açmaması garibime gidiyor. Kendine göre dertleri olduğunu, karısının kanında bir mikrop bulunduğunu biliyorum ama yine de kardeşinin yanında durmamasına anlam veremiyorum. Jerry Kerisk bu kaçıklardan kurtulup adam gibi bir bira içmek için kaçalım diyor. Annem İrlanda'da zor günler geçirirken barlarda para harcamak istemiyorum ama artık Noel gecesinde bir hovardalık yapabilirim diye düşünüyorum. Zaten içtiğim viskiyle kendimi çok daha iyi hissetmeye başlamışım. Hayatımda ilk kez bir erkek gibi viski içmişim. Jerry ile bir barda eğlenip gönlümü hoş edeyim diyorum. Hem Jerry'ye Eddie'nin neden kardeşine bu kadar ilgisiz kaldığını da sorabilirim. Kadın meselesi diyor Jerry. Eddie askere gitmeden bir kızla nişanlanmıştı. Fakat o askere gittikten sonra Joe ile kız birbirlerine aşık oldular. Kız nişan yüzünü Eddie'ye geri gönderdiğinde Eddie çılgına dönmüştü. Joe'yu gördüğü yerde vurmaya yemin etti. Ama o Avrupa'ya, Joe ise Pasifik'e gönderildi. Bu arada başkalarını öldürmekle meşgul olduklarından Eddie Joe'yu öldürme fırsatını bulamadı. Kız da buralarda kendini içkiye verdi. Şu anda da Joe'nun hayatını cehenneme çevirmiş durumda. Eddie Joe'nun cezasını çektiğini söylüyor. Kendi de çok tatlı bir İtalyan kızla tanışıp evlendi. Ama ne yazık ki kızın kanında bir mikrop çıkmış işte. Sanki kaliganlar lanetlenmiş. Jerry İrlandalıların çocuklarına yabancılarla evlenmemelerini söylerken haklı olduklarına inanıyor. İrlandalı Katolik bir kız seçeceksin dostum. Kadının içki içmemesi ve kanında mikrop falan olmamasına da dikkat edeceksin. Bunu söylerken gülüyor ama gözlerinden Jerry'nin ciddi olduğunu anlıyorum. Bir şey demiyorum ama doğrusu Katolik ve İrlandalı bir kızla evlenmeye, çocukları kiliseden kiliseye günah çıkarmaya, aşağıyı Rabban ayininden sonra kapı kapı dolaştırmaya hiç niyetim yok. Bir rahiple karşılaştığımda, evet peder, sepet peder diye yağ çekmeye hiç de meraklı değilim. Jerry barda kalıp biraz daha içki içmek istiyor. Bense Mrs. Austin ve kız kardeşi Hannah ile buluşmak için kalkmak istiyorum. Jerry Noel gecesini ne diye 40 yaşında iki İsveçli kadında geçireceksin diyor. İrlanda 32'deki fıstıklar dururken. Ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Amerika'da işler böyle. Her an her şey değişiyor. Limerick'te ne zaman ne yapmam gerektiğini bilirdim. Belli şeyler. Ama New York'ta ilk Noel'imde bir taraftan Jerry, İrlanda barlarındaki fıstık gibi kızlardan söz ediyor. Diğer yandan her dakika polis gibi beni denetleyen Mrs. Austin ile İrlandalı kocasından şikayet eden kız kardeşi beni bekliyorlar. Onun da sağ solu belli değil. Ama eğer onları kızdırırsam Mrs. Austin beni kapının önünde koyverir. Ben de elimde kahverengi valizim ve cebimde birkaç dolarla sokaklarda kalırım. Anneme para gönderdikten sonra kalan 3-5 dolarımı da barlarda savuracak halim yok aslında. Jerry buraya kadar mazeretlerimi anlıyor. Evet, eve para göndermek gerekir diyor ama huysuzluğa devam ediyor. Sana İsveçli moruklarla iyi eğlenceler diyor. Barmen konuşmalarımıza kulak kabartmış olmalı. Aman diyor, İsveçlilere dikkat et. İnsana o İsveç içkisini içirirler. Gluk diye kapkara, koyu bir şey. Onu içtiler mi kendilerini tekrardan Vikingler gibi hissederler. Sonra insana balık yedirirler. Çiğ balık, füme balık, tuzlu balık. Hiçbirini kedilere bile vermezsin. Jerry, İsveçlilerin Vikinglerden geldiğini bilmiyormuş. Hollandalıları Viking sanıyormuş. İnsanların bu kadar bilgili olması hoşuna gidiyor. Barmen de size daha neler anlatırım diyor. Jerry birer yolluk ısmarlıyor. İki büyük viski ve dört biradan sonra bir de o İsveç içkisiyle barmenin anlattığı balıkları nasıl midem kaldıracak diye düşünüyorum ama son biramı da içiyorum. Jerry ile üçüncü caddede şarkılar söyleyerek yürüyoruz. Herkes Noel telaşında çılgın gibi koşuşturuyor ve bize ters ters bakıyor. Her taraf Noel süsleriyle ışıl ışıl ve ışıklar dans ediyor. O kadar çok dans ediyorlar ki bir direğe zor tutunup kusuyorum. Jerry midemi yumrukluyor. Çıkar, hepsini çıkar diyor. İsveç içkisine yer açılsın. Kahkahalar atıyor. Neredeyse bir arabanın altında ezilecekken polis çekin arabanızı diyor. Ne bu haliniz? Saygısız İrlandalılar. Kutsal İsa'nın doğum gününe de mi saygınız yok hiç? 67. caddede bir lokanta var. Jerry İsveçlilere gitmeden bir kahve içip kendime gelmem gerektiğini söylüyor ve o kahveyi de o ısmarlıyor. Bana ömrünü bu otelde it gibi çalışarak geçiremeyeceğini söylüyor. Galiganlar gibi olmak istemiyormuş. Amerika için savaştılar da ne oldu diyor. Ben Mayıs sonunda gidiyorum. Catskill Mountains'da çok iş var. İrlanda Alpleri. Bahşiş bol. Yahudiler pek bahşiş sevmez. Onlar her şeyi önceden ödeyerek tatile çıkar ve ceplerinde nakit para taşımazlar. İrlanda'da yerlerde para bulursun. Etrafı temizlerken bulduğun bütün o paralar senin olur. Bazen geri dönüp paralarını ararlar ve söylenirler ama sen bir şey görmemiş gibi davranırsın.